Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, hocam arkadaşlara yılbaşı kutlamayın diyoruz. Neden günah diye soruyorlar. Ne demeliyiz? Yılbaşı kutlamak neden günahtır diye bize yazmış. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabii yılbaşı derken burada mutlak olarak yılbaşından bahsetmemek, belki miladi yılbaşından veya şemsi yılbaşından bahsetmek lazım. Yani güneş takvimine göre yılbaşından bahsetmek lazım. Buna Gregorian takvimi de diyorlar. Dolayısıyla genelde dünyada Hristiyan aleminin kabul ettiği ve yılın başlangıç günü olarak da İsa Aleyhisselam'ın doğduğu günü sözüm ona esas aldıkları bir takvim yapmışlar. Bu yönüyle aslında bir yandan yılbaşını kutlarken bir yandan da İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla efendim ilgili birbirleriyle tebrikleşiyorlar. Nitekim kendi aralarında da ihtilaf olduğu için kimi işte Aralık'ın 25'i, kimi daha sonra, kimi ocağın daha ileri günlerinde kutlama yapıyorlar. Bu yönüyle baktığımızda yılbaşı kutlamaları Hristiyanlıkla iç içe geçmiş bir durum sergiliyor. Bu Hristiyan kültürünün bir parçası haline geldiğinde bunu kutlamak bir Müslüman açısından tehlike arz ediyor. Çünkü Müslüman kendi kültürünü muhafaza etmeli. Kendi inancından kaynaklanan hayat tarzını benimsemelidir. Bu meseleler basit gibi görünürler ama zaman içerisinde hangi kültürün değerlerini yaşatıyorsanız, hangi kültürün kılık kıyafetini yaşatıyorsanız, zaman içerisinde o kültürün inancına da tabi olmaya başlarsınız. Bu yönüyle kültürü göz ardı etmemek lazım. Bu kültürel bir meseledir. Efendim, bugünkü modern dünyada bu böyledir diye bazı şeyleri geçiştirmek doğru değil. Müslümanların veya işte Müslüman Türklerin kendi kültürlerinden gelen, kendi değerlerine sahip çıkmaları gerekir ki kendi varlıklarını kaybetmesinler. Aksi durumda bir müddet sonra kimin kültürünü yaşıyorsanız onun potasında erir gidersiniz. Bundan dolayı dünyaya baktığınızda Batı medeniyetinin dünyanın kahir ekseniyetine hakim olduğunu, insanların Batı'daki gibi yediğini, içtiğini, giyindiğini görüyoruz. Bu yönüyle Batı medeniyeti efendim bir takım Ortadoğu medeniyetlerini kendisine düşman olarak görmüyor. Ama kendisine düşman olarak İslam'ı görüyor. Çünkü biliyor ki bir medeniyet olarak, bir kültür olarak onun karşısında durabilecek olanlar Müslümanlardır. Bu yönüyle Türkiye'mizdeki hassas Müslüman kardeşlerimiz de yılbaşı gibi Hristiyanlıkla iç içe geçmiş olan şeyleri bir Müslüman olarak kutlamayı reddediyorlar. Doğru yapıyorlar. Bu yönüyle yaptıklarını kabul etmemiz ve bizim de onlar gibi davranmamız gerekir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum." Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o topluluğa nispet edilir. Yani kim batılılar gibi olmaya çalışırsa onlar gibi olur. Kim onların dinlerine, adetlerine, geleneklerine, göreneklerine efendim kendini benzetmeye çalışırsa o da onlardan biri olarak kabul edilir. Bu yönüyle Müslümanın bu tür kültürel meselelere karşı bir mesafe koyması lazım gelir. Ama maalesef ülkemizde dini olanla kültürel olan üzerinde o kadar büyük tahribat yapılmış ki bizler hangisinin dini, hangisinin kültürel olduğunu gençlerimize anlatmakta zorluk çekiyoruz. Bu yönüyle bazı gençler, efendim bunun Hristiyanlıkla bir alakası yok, binaenaleyh bunu kutlamanın da dinle, diyanetle bir alakası yok, niye bunları birbirine karıştırıyorsunuz diye sorma ihtiyacı hissediyorlar. Buradaki kardeşimiz de belki bu baptan soruyor. Ama işin gerisine baktığınızda, bunların çıkış nedenlerine baktığınızda, kullanılan sembollere, simgelere baktığınızda bunun tamamen dini bir ritüelin parçası olduğu karşımıza çıkıyor. Nitekim işte zaman zaman sevgililer günü dedikleri, şu dedikleri, bu dedikleri günlerin de arka planına bakıldığında bunların aslında Batı toplumunun zalimliklerinin bir neticesi olan bir takım isyanların kutlanması olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bundan dolayı Müslüman bir insan kendi kültürüyle bağdaşmayan her şeye karşı mesafeli olmalıdır. Bunun başında da tabii giyim kuşam gelmektedir. Bunun başında dil meselesi, lisan meselesi gelmektedir. Ama maalesef eskiden Kur'an ifadeleriyle daha fazla dilimiz haşır neşir iken artık o ifadelerin yavaş yavaş terk edildiğini, onun yerine efendim İngilizce, Fransızca, Latince ifadelerin, Batı'dan gelen ifadelerin Türkçemizde, güzel dilimizde boy gösterdiğini görüyoruz. Binaenaleyh bugünlerde tabii Yahudilerin, Siyonist Yahudilerin Gazze'de, Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde yaptıkları zulümlere boykot sadedinde Müslümanlar Siyonistlere destek veren ürünlere, markalara boykot uyguluyorlar. Bunun başında tabii zihin dünyamızı bu şekilde çarpık bir tarzda oluşturan düşünceleri boykot etmemiz gerekiyor. Onların tek dişi kalmış canavar diye Mehmet Akif'in nitelendirdiği uygarlıklarını reddetmemiz gerekiyor. Onlara karşı, onlardan gelen bütün bu kültürel hegemonyaya karşı bir ambargo uygulamamız ve onların bütün bu kültürel sömürülerini tabiri caizse terk etmemiz gerekiyor, boykot etmemiz gerekiyor. Bunun başında da efendim yılbaşı denilen ve beraberinde birçok menhiyatı da getiren efendim bunların başında bugün tüketilen içki geliyor. İnsanlar sarhoş oluyorlar. Adeta bugün de sarhoş olanlara özel ayrıcalıklar tanınıyor. Devlet bunları arabalarla taşıyor, evlerine ulaştırıyor, götürüyor, getiriyor. Aman siz için rahat edin. Aklınız başınızdan gitse, her türlü melaneti işleseniz de biz sizin arkanızı toplarız diye bir teşvik mekanizması, sanki bir prim unsuru burada işletiliyor gibi oluyor. Oysa bugünlerde yapılan kutlamalarda tacizden, tecavüzden, efendim ahlaksızca yapılan şeylerden tutun da birçok dini mübini İslam'a sığmayan olumsuz şeyler yapılıyor. Bütün bunlar bir yılbaşı adına yapılıyor. Evet, yılbaşı önemli bir tarihi dönemeci ifade ediyor. İnsan geçen yılda neler yaptım, neler yapamadım diye bir muhasebe yapmalı. Kazançlarını, kayıplarını değerlendirmeli. Gelecek yılda daha iyi olmaya yönelik bir niyetin içerisine girmeli. Ama bir yılı bitirirken, yeni bir yıla başlarken bir şeye nasıl başlarsanız öyle devam ediyorsunuz. Oysa bu yıla başlarken günahlarla, isyanlarla, ahlaksızlıkla başlanıldığında bütün bir yılın da böyle sürüp gideceği muhakkak. Yani bir Müslümandan ne bekleniyor? Kendi diniyle, kendi medeniyetiyle, kültürüyle bağdaşmayan, asla Müslüman bir Türk ile yan yana gelemeyecek olan ahlaksız tavırlara karşı boykot yerine, bunları reddetmek yerine onlara sahip çıkması mı bekleniyor? Elbette kardeşimiz gayet yerinde bir davranışta bulunuyor. Lisan-ı münasibiyle, kardeşim sen Müslümansın, Müslüman olmayanların efendim bu eğlenceleriyle senin bir ilişkin, bir alakan yok. Bizim için 31 Aralık, 1 Ocak 2024'ün bittiği, 2025'in başladığı takvim muhasebe hadisesinden başka bir şey değildir. Buna bir kutlama özelliği atfetmek. Çünkü bayramlar, biliyorsunuz, Müslümanın iki tane bayramı var. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı var. Cenab-ı Allah bu iki bayramda bize sevinmemizi, neşeli olmamızı, eğlenmemizi adeta meşru dairede emrediyor. Allah'ın bize verdiği bayramların dışında kendi kafamıza göre bayramlar ihdas etmemiz bizim medeniyetimizde olan bir şey değil. Binaenaleyh burada Evet, bir takım tarihi hadiseleri hatırlamak, o günlerde sempozyumlar yapmak, paneller yapmak, bunlar önemli meseleler. Fakat bir bayram havası içerisinde bunları kutlamak, bu dini bir muhtevayı oraya sokmak anlamına geliyor. Bundan dolayı bir Müslümanın efendim yılbaşıyla, yıl sonuyla işinin olmaması lazım gelir.
Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş. Diyor ki hocam bazen uyuyakalıyoruz. Vaktinin çıkmasına 3-4 dakika kala kılınan sabah namazı sahih olur mu?
Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize namazın vakitlerini bildiriyor. Diyor ki Cebrail aleyhisselam geldi. Bir gün namaz vakitlerini ilk vakitte kıldırdı. İkinci günde son vaktinde kıldırdı. Ve buyurdular ki bu iki süre arası her namazın vaktidir. Binaenaleyh bu vakitlerin içerisinde namazın kılınması lazım geliyor. Vakitlerin içerisinde namazın kılınması lazım geliyor. Bu da nedir? Sabah namazının efendim vakti doğudan güneşin ışınlarının enine patlamasıyla ve giderek büyümesiyle başlıyor. Ondan sonra güneşin doğmasıyla beraber de sabah namazının vakti çıkıyor. Şimdi güneşin doğması hadisesi çıplak bir havada, müsait bir zeminde gözlemlenebilen bir hadisedir. Ama bizim gibi işte şehir hayatının içerisine boğulmuş, binaların arasında esir kalmış olanlar için takvimdeki saatler esas alınarak bu namaz vakitlerin girdiği çıktığı tespit ediliyor. Bu da Allah'ın bir lütfu, bir keremi. Bu sayede namaz vakitlerini bilebiliyoruz. Sabah namazının çıkışı takvimleri bizde yazıyor. Bize ne kadar bir zaman gerekiyor? Bunu herkes kendisi hesap etmeli, düşünmeli. Şöyle ki abdesti aldıktan sonra 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olmak üzere 4 rekat namaz kılmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz sabah namazının sünneti neredeyse vacip ayarında bir sünnettir. Binaenaleyh kolay kolay terk edilmeyecek olan bir sünnettir. Ama eğer sadece 2 rekat bir namaz kılacak kadar vakit kalmışsa o zaman sadece 2 rekat farz namazı kılmak durumundayız. Kılarken de efendim ona göre okuyuşumuzu, sure tercihimizi ayarlamamız lazım gelir. Bir gün muhterem Kemalettin amcamızla beraber Trabzon'a seyahat ediyorduk. Heyetimiz 5 kişiden oluşuyor. 2 kişi ayrı, 3 kişi ayrı intikal etmişlerdi havalimanına. Telefonlaştık, haber aldık. İşte Kemalettin hocamızla, amcamızla beraber olan arkadaşlar son kontrolü geçmişler. Artık uçağa biniş kapısına gelmişler. Biz ise işte biraz geç kalmıştık. Sabah namazının vaktinin girmesiyle efendim uçağın kalkışı arasında bir 20 dakikalık kadar bir vakit vardı. Hemen biz bir mescide, havaalanında elhamdülillah birçok noktada mescitler var. Bir mescide girdik. Kardeşimiz imam oldu. Hemen sabah namazını kıldırdı. Ve biz son dakikada uçağa yetiştik. Biz girdikten sonra artık uçağın kapıları kapandı. Biz de dedik ki herhalde Kemalettin hocamız bizden önce geçmişlerdir. Onlar efendim yerlerini almışlardır. Sonra inişte baktık ki Trabzon'da Kemalettin amcamız ve onunla beraber olan kardeşlerimiz yok. Ne oldu, ne bitti? Dediler ki sabah namazına işte son polis kontrol noktasını geçtikten sonra bir mescide girdik. Orada sabah namazını kılıyoruz. Bir güzel sesli, Mısırlı muhtemelen bir imam efendi öyle tatlı okudu, öyle tatlı okudu ki bizim uçak kaçtı. Şimdi namazın içerisinde olunca efendim namazımı bozacaksınız, uçağımı kaçıracaksınız. Kardeşleri de Kemalettin amcamıza bakıyorlar. Hoca efendi dalmış zaten. Mübarek o namazın huşuyla tadına varmış. Bir de bakmışlar uçak gitmiş. Şimdi buradan da tabii şunu da söylemek lazım. Böyle havaalanıdır efendim, otogardır, terminaldir, tren garıdır gibi yerlerde imam efendiler öyle normal bir sahil kasabasında okudukları gibi rahat rahat asılıp okumayacaklar. Uçağı var, şuyu var, bunu var. insanları fitneye düşürmeyecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'a diyor ki efettanun ente ya Muaz, sen fitneci misin diyor ey Muaz. Niye? Hazreti Muaz şikayet edilmiş. Yani uzun uzun kıldırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki cemaate namaz kıldırırken diyor hafif kıldırın diyor. Arkada ihtiyacı olan olur. İhtiyarlar özellikle abdesti sıkıştıran olur. Efendim kadın olur, çocuğu ağlayan olur, ihtiyaç sahibi olur. Ne bileyim işte uçağa yetişmek için, otobüse yetişmek için acele eden olur. E ne yapsın adam ya, namazı bıraksa bir dert. Şimdi bu gibi yerlerde namaz ibadetini ve zaman meselesini iyi ayarlamak lazım. Eğer siz 4 rekatlık bir namazı 4 rekat 4 dakikada kılabiliyorsanız, ona göre 4 rekat kal 4 dakika kalmışsa ne yaparsanız sünneti de kılarsınız, peşinden farzı da kılarsınız. Ama yok zaten 4 dakikada ancak 2 rekat kılabiliyorsanız, o zaman 2 rekatlık farzını kılarsınız. Hatta farzı kılarken de bir menkıbe anlatılır bizim fıkıh kitaplarımızda. Ebu Hanife Hazretleri'nin talebelerinden Ebu Yusuf, tabii Küfe Mescidi'nde sabah namazıyla derse başlıyorlar. Bakmışlar, sünneti kılmışlar. İmam-ı Azam Hazretleri henüz gelmemiş. Bekleyelim demişler, bekleyelim demişler, bekleyelim demişler. Artık vaktin çıkmasına çok az bir vakit kalmış. Efendim Ebu Yusuf Hazretleri namaza durmuş ve namazı sadece farzlarıyla kıldırmış. Yani Fatiha'yı okumuş, peşinden işte Kevser suresini okumuş, tesbihatta birer defa tesbih çekmiş ve namazı hızlı bir şekilde güneş doğmadan bitirmiş. Ebu Hanife Hazretlerine nakledilince buyurmuş ki, şimdi fakih oldun demiş. Niye? Çünkü uzun uzadıya okumak, namazı vaktinin dışına taşırmak olacağından, vaktin dışına çıktığında da namaz bozulacağından, burada sen fakih olmanın gereğini, vakit içerisinde namaz kılmayı efendim mantıklı bir şekilde yerine getirdin anlamını söylemiş. Tabii bu Hanefi mezhebi açısından böyle vakit çıkmadan namazı bitirmiş olmamız lazım gelir. Ama bir kimse efendim sabah namazının sünnetini de kılayım, farzını da kılayım dedi de işte 20 saniye, 30 saniye, ne bileyim bir dakika kadar geciktirdi. Bundan dolayı Allahu alem namazı bozulmaz. Çünkü bizim takvimlerimizde bir ihtiyat payı bulunuyor. Namazın akşam vaktinin girişi ile efendim sabah vaktinin girişi arasında, yani şurukla grup arasında, güneşin doğmasıyla güneşin batması arasında, ezani vakitle coğrafi vakit arasında 2-3 dakikalık bir ihtiyat payı oluyor. Buna göre bir kimse efendim ikinci rekatta son bir dakika kaldı diyelim veya bir dakika geçti, namazı bozmaz, namazı tamamlar, namazını bitirir. İnşallah Cenab-ı Allah kıldığımız namazları kabul eder. Eksikleri, gedikleriyle beraber lütfuyla, keremiyle namazlarımızı kabul eder de onları bir paçavra gibi yüzümüze vurmaz. Ama bu hayatta bir defa, iki defa olacak bir şeydir. Bunu adet haline, alışkanlık haline getirmemek lazım. Ona göre Müslüman hayat disiplinini namaz üzerinden kurmalıdır. Yani günün temel noktalarına namazı yerleştirmelidir ve namaza göre hayatını programlamalıdır. Eğer 4'te 5'te uçağınız varsa, nasıl ona göre vaktinde yatıyorsunuz, tedbirinizi alıyorsanız, efendim sabah namazı için de tedbirinizi alacaksınız. Ona göre gerekli düzenlemeleri yapacaksınız. Erken yatmanız gerekiyorsa yatacaksınız. Alarmsız kalkamıyorsanız alarmınızı kuracaksınız. Buna rağmen kalkamıyorsanız o zaman bir nöbetçi tutacaksınız. O nöbetçi sizi kaldıracak. Yani olursa olur, olmazsa olmaz diye böyle gelişi güzel bir tavırla namazı değerlendirmek bir Müslümana yakışan bir durum değildir.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, dinleyicimiz şöyle soruyor. Açık arttırma ile bir ürün satmak caiz midir? Bazı basit ürünleri bile açık arttırma ile satanlar var diyor.
Açık arttırmayla satmak veya açık eksiltmeyle almak, bunların ikisi de caiz olan alışveriş türleridir. Fakat tabii caizdir derken genel hatları itibariyle caizdir diyoruz. Burada bir takım temel ilkeler söz konusudur. Bunların başında bir aldatma ve bir aldanma olgusunun bulunmaması lazım gelir. Şöyle ki efendim açık artırmayla bir mal alınırken orada o malı almaya talip olanların bulunması lazım. Ve teklif verenlerin de gerçekten ciddi olarak almayı düşündükleri fiyatı söylemek suretiyle fiyat vermeleri gerekir. Fiyat kızıştırmak için almayı düşünmediği halde, hatta o fiyata almayı uygun görmediği halde birinin efendim kıskançlık için veya ne bileyim başka bir maksatla fiyat artırması, fiyat şişirmesi, bunlar bir Müslümanın ticaret ahlakına sığmayan şeylerdir. Ama söz gelimi bir kitap satıyorsunuz, açık artırmaya koydunuz ve o kitabın 5 tane taliplisi var. Biri dedi ki işte 5 liradan açık artırmaya çıktınız, ben dedi bu kitaba 10 lira veririm dedi. Bu gerçekten onun almayı düşündüğü fiyattır, 10 lira. Öbürü de ben buna 12 lira veririm dedi. Öbürü de dedi ki ben bu kitaba 20 lira veririm. Bu kitap benim nazarımda 20 lira eder. Şimdi bundan sonra birinin kalkıp da almayı düşünmediği halde nasıl olsa bu adam bunu alıcı olarak görünüyor. Ben 25 lira veririm diye teklif vermesi. Öbürünün de işte ben 30 lira veririm diye. Bu arada almaya niyeti olmayan, belki önceden satıcıyla da anlaşmış olan birinin habire araya girip de fiyat kızıştırmaya çalışması, bunlar bu alışverişi helal olmaktan çıkartır. Problemli hale getirir. Aynı şekilde açık eksiltme usulüyle efendim bir ihale verilecek, bir iş mesela pazarlanacak. Biri diyor ki ben diyor 100 bin liraya bunu yaparım diyor. Öbürü işte ben 80'e yaparım diyor. Ama bir üçüncüsü maliyetinin de aşağısına, orada farklı saiklerle efendim bir işi kabul etmek gibi bir eylemin içerisine girerse, işte maliyeti 70 lira diyelim, ben 50 liraya yaparım diyor. Niye 50 liraya yaparım diyor? İşte yarın öbür gün fiyat yükseltme talep ederim. O 50 lira 150 liraya olur, ben yolumu bulur bu işi hallederim türünden bir düşünceyle bunu yapıyorsa, bu da o işlemi helal olmaktan çıkartır. Dolayısıyla tabii bir süreçte efendim bir entrikanın olmadığı, danışıklı dövüşün olmadığı bir süreçte insanlar bir malı kim daha fazla veriyorsa ona vermek üzere satışa çıkartabilirler. Genelde de vakıf malları, yetim malları efendim daha çok paraya satılsın diye bu usul tercih edilir. Burada da maksat işte gerçek alıcıya ve gerçek fiyata ulaşmasıdır. Yoksa piyasada bir manipülasyon yapmak değildir. Veya işte bu tür açık artırmaların gizli kapaklı yapılması da doğru değildir. Eğer kamuoyu ilgilendiren bir mesele ise bunun da aleni olarak herkesin ulaşabileceği şeffaflıkta olması lazım gelir. Buralara katılacak olan kimselere efendim gereksiz kısıtlamalar getirilmesi de bu işin doğasıyla bağdaşmaz. Binaenaleyh alım ve satımın olabildiğince hür ve serbest bir şekilde tabii olarak şekillenmesi gerekir. Bunun haricinde yapılan hileler, bunlar işin helalliğine problem getiren, sıkıntı doğuran şeyler olur.
Evet. Diğer bir soru şöyle değerli hocam. Suriye, Şam'daki Emevi Camii neden önemlidir? Herkes orada namaz kılmaya çalışıyor.
Bütün camiler önemlidir. Ve bütün camiler Cenab-ı Allah'a aittir. Ve ennel mesacide lillah ve la ted'u ma'allahi ahada buyuruyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. Bütün yeryüzü, gökyüzü, bütün evren, bütün yaratılmışlar Allah'ındır. Ama mescitlerle ilgili özel bir vurgu var. Binaenaleyh mescitlerde Allah'tan başkasının adını çağırmayınız, Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz. Şimdi düşünün, bir İslam beldesi işgal edilmiş ve bu beldedeki camiler asli olan vazifelerini yapamaz hale gelmişler. Efendim, nedir buradaki asli vazifeler? Namaz kılınmasıdır, cemaatle namaz kılınmasıdır, cuma namazı kılınmasıdır. Düşünün mesela, işte bugünlerde ortaya çıkıyor ki sabah namazına özellikle gelen gençler fişlenmiş. Namaza gelen cemaat fişlenmiş. Efendim, hatibin hutbede ne okuyacağı kelimesi kelimesine, harfi harfine efendim tescillenmiş. Orada zalim bir idareciye dua edilmesi şartı koşulmuş. Minber, mihrap, kürsü adeta esir alınmış ve bu ülkenin zalim bir rejimden kurtulması üzerine bu rejimin düştüğünü sembolik olarak ifade eden ve Müslümanların egemenliğini ifade eden Emevi Camii öne çıkmış ve insanlar burada sembolik olarak bir namaz kılma arzusu duyuyorlar. Yoksa mahallede, camide kıldığın namazla Emevi Camii'nde kıldığın namaz arasında bir fark yok. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç mescit dışında, ki bunlar Kâbetullah, Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram, Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebi ve işgal altında bulunan, Yahudi Siyonistlerin işgali altında bulunan Kudüs'teki Beyt-i Makdis, bu üç caminin haricinde camide özel olarak namaz kılmak için bir yolculuk yapılmaz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun anlamı şu, yani gideceğim Ankara'da Hacı Bayrami Veli Camii'nde namaz kılacağım. Niye? Ya hiçbir şey yok, işte orada gideyim namaz kılayım. Niye? Orada kılmanın bir fazileti mi var? Eğer fazileti var filan diye biri düşünüyorsa bu çok yanlış olur. Bidat olmuş olur. Ama orada zaten amcam var, dayım var. Amcama, dayımı ziyaret edeceğim. Gitmişken de orada namaz kılacağım. Efendim, tarihi bir camiymiş. O tarihi caminin içerisinde oturacağım, tarih teneffüs edeceğim derse bir adam, bunda bir sakınca yok. Kaldı ki biliyorsunuz Emeviler Ehl-i Sünnet'in ilk bayraktarlığını yapmış olan, hilafet müessesesini elinde bulunduran kimselerdir. Emeviler döneminde İslamiyet 3 kıtaya yayılmıştır. Ta Endülüs'e kadar ulaşılmıştır. Afrika'nın içlerine kadar girilmiştir. Binaenaleyh Emevilere karşı Fars Şiiliğinin büyük bir kini ve nefreti vardır. Bu yönüyle de Emevi Camii bir sembol haline gelmiştir. Yani adeta Sünniliğin simgesi haline gelmiştir. Ondan dolayı Emevi Camii'nde namaz kılmak bir egemenlik işareti olarak görülmüştür. Bunun dini herhangi bir tarafı yoktur. Ha, şu vardır tabii, ne kadar cemaat kalabalık olursa o kadar makbul olur. Efendim, Sultanahmet Camii'nde de 100 bin kişiyle namaz kıldığında aynı şeydir. Efendim, Büyük Çamlıca Camii'nde de 100 bin kişiyle namaz kıldığında aynı şeydir. Binaenaleyh burada önemli olan mescitlerin takva temelli inşa edilip edilmedikleri meselesidir. Bu açıdan baktığımızda Emevi Mescidi, işte Şam'daki Emevi Mescidi, Bizanslılarla yapılan savaştan elde edilen ganimetlerle, en helal olan parayla inşa edilmiştir. Bu yönüyle de bir egemenlik sembolü haline gelmiştir. Böyle bir anlamı vardır. Bunun haricinde burada kıldığın namazın işte 300 kat fazla sevabı vardır, 50 kat fazla sevabı vardır diye dini bir ayrıcalık söz konusu değildir.
Evet. Efendim, diğer bir sorumuz şöyle. 3 aylar başlaması ile yılbaşı aynı güne denk geliyor. Bugün de oruç tutabilir miyim diyor dinleyicimiz.
Şimdi bir Müslümanın, programın başında da sordunuz bu yılbaşı meselesini.
Evet.
Yılın başıyla sonuyla kültürel anlamda, dini anlamda bir irtibatı yoktur. Sadece bir muhasebe açısından veya tarih koyma açısından, resmi evrakta tarih söyleme açısından bir karşılığı vardır. Bu yönüyle bir Müslüman için, işte bugün çarşamba 1 Ocak 2025, bugün 3 aylarında başlangıcı oruca başlayabilir. Yani bu yılbaşını oruçla kutluyor anlamına gelmez. Zaten gündeminde, zihninde öyle bir şey de yoktur. Kaldı ki oruçla kutlama diye de bir adetleri, bir kültürleri söz konusu değil. 3 ayları oruçla geçirmek meselesi dinimizde var mı? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir ay mütemadiyen, kesintisiz oruç tuttuğu sadece Ramazan ayında rivayet edilmektedir. Bundan dolayı Ramazan'ın dışında kesintisiz oruç tutma meselesi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinde bir teşvik unsuru olarak dile getirilmemiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam en faziletli oruç olarak Davud aleyhisselamın orucunu tavsiye etmiştir. Bir gün tutar bir gün tutmazdı buyuruyorlar. Mamafi sürekli oruç tutmayı adayan kimseye de sen sürekli oruç tutma dememiştir. Tutabiliyorsan tut, madem adadın tut demiştir. Bu yönüyle bazı kardeşlerimiz ne olur ne olmaz diye gençlik dönemlerinde acaba Ramazan orucu tutarken kefaret gerektiren bir oruç bozma eylemi olmuş mudur, olmamıştır mıdır diye ihtiyata binaen Ramazan'dan önceki iki ayı da efendim oruç tutayım. Kaldı ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır. Kaldı ki Recep ayı da efendim hürmete, saygınlığa layık olan aylardan biridir. Dört aydan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim 12'den bahsetmektedir. Gökler ve yerler yaratıldığından beri ayların sayısı 12'dir buyuruyor Cenab-ı Allah. Bunlardan dört tanesi haram olan aylardır. Bunlara haram olan aylar denirler. Bunlardan üçü peş peşe geliyor. Efendim Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayı peş peşe geliyor. Recep ayı tek başına efendim ortada kaldığı için ona Recebül Fert demişler. Ama Müslümanlar arasında değerli olan, kutsal olan, Allah'ın değer atfettiği bir aydır. Binaenaleyh bu ayda da oruç tutmak güzel bir şeydir. Kaldı ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 aylar ifadesini 3 aylar olarak, selasete eşhur olarak kullanmasa da Recep ayı girdiğinden sonra, ki işte bugün itibariyle girmiş oluyor. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Buradan anlıyoruz ki Recep ve Şaban ayları Ramazan-ı Şerif'e hazırlık ayları olarak görülmelidir. Ramazan-ı Şerif'e nasıl hazırlık yapacağız? Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır. Ramazan-ı Şerif infak ayıdır. Ramazan-ı Şerif toplumsal ibadetlere efendim yüklendiğimiz bir aydır. Bunun antrenmanlarını, ön hazırlıklarını Recep'te, Şaban'da yapacağız. Buna göre oruca hazırlıksız yakalanmamak için, özellikle de benim gibi efendim şeker hastası olan, ne bileyim orucun ilk günlerini böyle tabiri caizse orucun çarptığı bir atmosferde geçiren kimseler, Ramazan'dan Ramazan'a oruçla tanışmış olmaları doğru bir şey değil. Ramazan'dan önce de, özellikle de Recep ve Şaban aylarında oruç tutmaya başlarlarsa, bunu sıklaştırmaya başlarlarsa Ramazan-ı Şerif ayını da rahat olarak geçirmiş olurlar. Bu niyetle bir kimse, yani Ramazan-ı Şerif'e hazırlık olmak üzere efendim ben bu aylarda oruç tutacağım dese, oruç tutmak sevaplı bir ibadettir. Özellikle bu aylarda tutulduğu için ekstra bir sevap beklememiz de doğru değildir. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize sevabın veya günahın ne olduğunu söylüyor. Kendi kafamıza göre yaptığımız bir işe biz sevap yükleyemeyiz. Hazreti Peygamber Efendimiz'den bir sözün gelmesi, onun yapmış olması lazım gelir ki dinimiz burada bir sevap unsurunu bizlere söylemiş olması lazım gelir ki buradan hareketle söyleyelim. Ama aksine bir şey de yok. Yani Recep'te efendim Şaban'da oruç tutmayın diye bir yasak da yok. Öyleyse normal zamanda bir insan ben bugün oruç tutacağım dese, oruç tutmak faziletli mi? Faziletli bir ibadettir. Özellikle de Ramazan'dan önce Ramazan'a hazırlık mahiyetinde insanın hem kendisini hem sağlığını, çünkü Ramazan'da oruç tuttuğunuzda onu bozmanız sıkıntı, tehlikeli. Ama Recep'te oruç tuttunuz, baktınız ki olmuyor. Nafile oruç olduğu için onu bozabilirsiniz. Kaldı ki bu arada tabii bir insan ben Allah için Ramazan'dan önce 2 ay oruç tutacağım derse bu adak haline gelir. O adağı da yerine getirmiş olması lazım. Ama öyle bir şey değil de gücümün yettiğince tutacağım dedi. Efendim 2 gün tuttu, 3 gün tuttu, 5 gün tuttu. 2 ayın bitmesine, yani Ramazan-ı Şerif'e 3 gün kala, 5 gün kala bir Müslüman onu yemeğe davet etti. Şimdi burası püf noktası olayın. Yemeğe davet etti. Yemeğe gitse oruçlu, gitmese o Müslümanın hatırı kalacak. Belki de aralarında bir dargınlığa sebep olacak. Yani uzunca bir süredir böyle araları limoni olan bir Müslüman davet etmiş. Burada eğer ben bu Müslümanın yemeğini yersem bu Müslümanı sevindiririm. Bir Müslümanı sevindirmek gibi de hiçbir amel yoktur. Çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki en değerli amel, en sevimli amel bir Müslümanın gönlüne surur koymaktır, mutluluk koymaktır. Yani gözü yaşlı bir Müslümanın gözünden yaşı silmektir. Gamlı olan, kederli olan, üzüntülü olan bir Müslümanın gönlüne sevinç koymaktır. Efendim ziyaret ettiğinde mutlu oldu. Yemeğini yediğinde mutlu oldu. Öyle tipler vardı. Yemeğini yemesen adamın canı sıkılıyor. İlla bir şey yedirecek sana. Ya ben şeker hastasıyım. Etme, eyleme. Yok. Bakıyorsun ya kardeşim ölürsem öleyim diyorsun artık. Yani bir Müslümanın gönlünü kırmaktansa yapacak bir şey yok diyorsun. Ondan sonra da diyorlar ki Basri hocam niye bu hoca kilo alıyor? Şimdi böyle bir durumda...
Sevenleriniz çok hocam, ikram
Allah razı olsun. Allah da onları sevsin. Hı. Şimdi böyle bir durumda ya kardeşim ben 2 ay oruç tutacaktım, 3 ayları oruç tutacaktım diye lüzumsuz bir softalığın içerisine girmek doğru değil. Sen o gün oruçla geçirsen normal bir oruç sevabı alacaksın. Ama o gün bir Müslümanı mutlu etmek için orucunu bozarsan bir Müslümanı mutlu etmenin, tabii bu bahsettiğimiz nafile oruç yani Ramazan orucu ile ilgili bir şey değil, haşa. Nafile bir orucu bir Müslümanı gerçekten mutlu etmek için bir Müslüman bozarsa değeri verilmez bir ibadet yapmış olur. Onun için yok ben tamamını tutuyordum 2 gün kaldı. 2 gün kalsa ne olur? 1 gün kalsa ne olur? Yok böyle bir ibadet yok. Yani 2 ay oruç tutmak şuna denk gelir, buna denk gelir, şu kadar sevap olur diye bir ibadet yok. Böyle bir niyetle bir insan tutarsa vebal de almış olur, günah da almış olur. Evet oruç tutmanın bir sakıncası yok, sevabı var, fazileti var. Ama 3 lira tabirimi maruz görün, 3 lira yerine 3000 liralık bir sevap verilecekse orada akıllı olan 3000 liralık sevabı tercih eder. Binaenaleyh işin fıkhı bu. Yani bir Müslüman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek annelerimizden birini işte sabahtan akşama kadar tesbih çekerken görüyor. Diyor ki ya bu kadar yorulacağına diyor. Subhanallahi ve bihamdihi adede halkike ve rıda nefsike ve zinete arşike ve midadi kelimatik desen daha hayırlı olurdu senin için diyor. Yani basit gibi görünen bir tesbih ama Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ağzından çıktığı için o emsalsiz bir değere kavuşuyor. Bu yönüyle Müslüman uyanık olmalı. Hangi vakitte hangi işin daha çok sevap getireceğini iyi bilmeli. Tekim Efendimiz bir gün seferdeyken, yolculuktayken ashabtan bir kısmı oruç tutuyormuş. Oruç tutmayanlar işte yolculukta hazırlıklar yapmışlar, odun toplamışlar, ateş yakmışlar, yemek pişirmişler, su getirmişler filan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bugün oruç tutmayanlar sevabı götürdü. Niye? Oruç tutanlar oruç tutmanın sevabını aldılar. Oruç tutmayanlar onlara hizmet ettiler. Onlara hizmet ettikleri için onların orucuna da ortak oldular. Bir de üstüne üstelik hizmet etme sevabı aldılar. Binaenaleyh eğer oruç bir takım hizmetlerimize mani olacaksa bunun da iyi ölçüsünü bilmek gerekiyor. Müslüman akıllı ve dirayetli, şuurlu olmak durumunda. Cenab-ı Allah güzel ameller yapabilmeyi bize ilham eylesin.
Amin.
Yaptığımız amelleri de lütfuyla, keremiyle kabul eylesin. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna erdik. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.